Ayrım 4. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 55. Doğumunun 100. yıl dönümünde bir yaşam ustası, Brecht. Tavır, Nisan 1998. Ben Bertolt Brecht. Kara ormanlardan karnında getirmiş şehre anam beni. Ama çekip gidene kadar ben bu dünyadan, çıkmayacak ormanların soğuğu içimden. Asfalt şehirde evimde gibiyim. Donanmışım son kutsal törenle. Gazeteyle, şarapla, tütünle. Güvensiz, aylak ama sonu mutlu. İnsanlarla iyi aram. Durur başımda, şapkam herkesinki gibi. İnsanlara bakar derim. Bunlar başka türlü kokan birer hayvan. Ne çıkar derim sonra. Benim onlardan ne farkım var? Kadınlarla otururum yan yana. Salıncaklı koltuğumda sabahları. Seyrederim onları umursamadan ve derim, işte karşınızda güvenilmez bir adam. Akşamları da toplarım erkekleri. Bayım deriz birbirimize hep konuşurken. Ayaklarını dayarlar masama ve derler, düzelecek işler. Sormam, ne zaman? Sabaha doğru alacakaranlıkta ıslanır çamlar. Kuşlar ötüşür, böcekler bağırışır. Dikerim ben kadehimi şehirde. Tam o sıra dibine kadar atıp izmaritimi, dalarım tedirgin bir uykuya. Biz uçarı kişiler, otururuz yıkılmaz sanılan evlerde. Yüksek yapılarını biziz kuran Manhattan adasını. Biziz kuran incecik antenleri, Atlantik üstünden konuşan. Bu şehirden arta kalacak ne? Sokakları dolaşan bir rüzgar kalacak. Evleri kuranlar mutlu olurlar ama onlar da bir gün bırakır evleri giderler. Hepimiz bugün var, yarın yokuz. Ne düşünürse düşünsün, bizden sonrakiler. Umarım ki bir deprem olunca yakında, söndürmem promu üzüntüyle. Ben Bertolt Brecht, kara ormanlardan anasının karnında gelmiş, asfalt şehre. Bildiğimiz kadarıyla Bertolt Brecht, geçen yüzyılın sonunda kağıt, ipek, pamuk ve yün sanayisinin kurulmasına karşın henüz köy görümünde, ancak her hafta Bavyeralı köylülerin pazarda ürettiklerini satmaya geldikleri büyük bir kasabada damgasını taşıyan Augsburg'un bir işçi mahallesinde 10 Şubat 1898'de doğdu. Brecht'in annesi Kara Orman'ın yüksek memurlarından birinin kızıydı. Böylece Brecht annesi yoluyla Bağır'ın köylü soyuna bağlanıyordu. Sona ve yaylası ile Bade arasında yer alan Bağır, büyük köknör ağaçları, çimenlikler ve otlaklarla kaplı bir bölgeydi. İşte Brecht, kara ormanın insanına özgü o sertliği, o yalnızlık eğilimini, o pratik görüşü, o ölçülü kurnazlığı bu halktan aldı. Babasından ise mimik ve hareketlerinde kendini gösteren bir açık sözlülük, belirgin, yapmacıksız bir zevk ve halk sanatına eğilim gösteren bir ilgiyi aldı. Bu iki köylü soyun karışımı, Brecht'i basit ama güvenli zevkleri olan bir insan haline getirdi. Brecht'in babası, aile geleneklerine bağlı, iyi davranmaya özen gösteren, şefkati az, ağzı sıkı, mesleğinin ve toplum yaşamının zorunluluklarının altında ezilmiş bir insandır. Baba Brecht, oğlu Bertolt'un suskun, dik kafalı, isyankarlık, ihmalkarlık ve taşkınlık gösteren tavırlarından hoşlanmamaktadır. Brecht'in çocukluğunu bu aile ortamı içinde tasarlamak pek zor olmasa gerek. Ateşin başında geçirilen uzun kış akşamları, şehirde pazarları yapılan sonu gelmez gezintiler, pazar elbisesi, annenin tenceresi, babanın işi ve okul ödevleri. Biraz tek düze, sıkıntılı, durgun bir çocukluk. Brecht bu dönemden büyük bir boşluk, yitirilmiş bir zaman, alışılmış bir eğitim anısı taşıyacaktır kendinde. Bu günlerden ona kalan tek şey ise sokakta geçirdiği günlerdir. Gidip gelenleri, satıcıları, tüccarları, sokak çocuklarını, dilencileri, tüm yasaları ve alayları görecektir. Sokak onun için tam anlamıyla dünyayı tanımanın bir yolu ve oyunda yenilmenin acı yaşantısıdır. Dünyayı tanımaya başlayıp eşitsiz gelişmenin sonuçlarını gören Brecht, tüm geleneklerden bunalmaya başlar. İnsanlar arasındaki bu ayrımları, bu küçültücü bölünmeleri kabul edemez hale gelir. Baba evinde yediği hazır ekmeği açlarla paylaşmak ister. Bilin, halkın ekmeğidir adalet. Bakarsınız doyum olmaz tadına. Bakarsınız berbat. Azaldı mı ekmek? Başlar açlık. Bozuldu mu tadı? Başlar hoşnutsuzluk boyatmaya. Bozuk adalet. Yeter artık. Acemi ellerde yoğrulan, iyi pişirilmemiş adalet yeter. Yeter katıksız, kara kabuklu adalet. Dura dura bayatlayan adalet yeter. Bolsa insanın önünde ekmek, lezzetliyse, gözler öbür yiyeceklere yumulsa da olur. Ama her şey bollaşmaz ki birdenbire. Bilirsiniz nasıl bolluk doğurur ekmek. Adaletin ekmeğiyle beslene beslene. Ekmek her gün gerekliyse nasıl? Adalet de gerekli her gün. Hem o günde birçok kez gerekli. Sabahtan akşama dek, iş yerinde, eğlencede. Hele çalışırken canla başla. Kederliyken, sevinçliyken, halkın ihtiyacı var pişkin, bol ekmeğe. Günlük has ekmeğine adaletin. Madem adaletin ekmeği bu kadar önemli, onu kim pişirmeli dostlar söyleyin. Öteki ekmeği kim pişiren? Adaletin ekmeğini de kendisi pişirmeli halkın. Gündelik ekmek gibi. Bol, pişkin, verimli diyen Brecht. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gider. O da iyi aile çocuklarının yolunda yürümektedir. 18 yaşında tıp öğrenimine başlar. Önünde ailesine uygun bir meslek kapısı açılmıştır. Gel gelelim 2 yıldır süren savaş bu tasarıları gölgeler. Brecht o sıra Münih Üniversitesi'ne yazılmıştır. Hocalar gençliği bekleyen kaderi düşünerek disiplini gevşetirler ve Brecht öğrenciliğe meyhanede devam eder. Önünde büyük bir bira bardağı, arkadaşlarıyla birlikte askeri olayları ve günün felaketini yorumlamaya koyulur. Okumuş bir işçi soruyor. Yedi kapılı Tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil'i her seferinde? Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar, altınlar içinde yüzen limanın? Ne oldular dersin duvarcılar, Çin Seddi bitince? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu saraylardan başka oturacak yer? Dillere destan olmuş koca Bizans'ta. Atlantik'te, o masallar ülkesinde bile. Boğulurken insanlar, uluyan denizde bir gece yarısı. Bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden. Tüysüz İskender, tek başına mı aldıydı orayı? Nasıl yendiydi Galyalıları Sezar? E bir aşçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağladı derler. Batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı? 7 yıl savaşını ikinci Frederik kazanmış. Yok muydu ondan başka kazanan? Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı. Ama pişiren kimler zafer aşını? Her adımda fırt demiş fırlamış büyük bir adam. Ama ödeyen kim? Harcanan paraları. İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. Ait olduğu sosyal sınıfa başkaldırış Brecht'te çok genç yaşlarda başlamıştır. Daha 16 yaşında bir lise öğrencisiyken sol eğilimli yayın organlarında şiirler bastırmış. Öğretmenlerin otoritesine karşı saygısızlığı nedeniyle sınıfta kalma tehlikesine düşmüştür. 1915 yılında En Tatlı Şey, Vatan Uğruna Ölümdür konulu bir kompozisyonda. Antimilitarist görüşünü şiddetle savunup, kompozisyon konusunu yalnızca bir propaganda aracı olarak niteleyince, okuldan kovulması söz konusu olur. Bir öğretmeni, Brecht'in kompozisyonunu kafası karışmış bir öğrencinin işi olarak değerlendirerek olayı yatıştırır. Bu gelen ilk savaş değil, çok savaş oldu bundan önce. Bittiği gün en son savaş, bir yanda yenilenler vardı yine, bir yanda yenenler vardı. Yenilenlerin yanında kırılıyordu halk açlıktan. Yenenlerin yanında halk açlıktan kırılıyordu. Gelen emperyalist paylaşım savaşı ile Brecht, savaşın sonuna doğru Sıye hizmetinde çalıştırılmak üzere askere çağrılır. İstemeye istemeye orduya katılır. Oysa 4 yıl önce Almanya'nın gençleri, hükümetin çağrısına sevinçle masalarını yumruklayarak cevap vermişler, defterlerini ve kitaplarını yakmışlar, dükkanlarını kapamışlar, tezgahlarını bozmuşlar, yurtseverlik şarkıları söylemeye koyulmuşlardır. Brecht, çevresinde karışıklığın, ailesinde düzensizliğin hüküm sürdüğü bir sırada kışlaya yalnız gider. Artık sokaklarda ne resmi geçitler vardır ne de sevinç haykırışları. Dükkanların kepenkleri kapalıdır, yaslıdır. Kır hastaneleri can çekişen, son nefesini veren, cinnet getiren insanlarla dolmuştur. Hastaların acıdan attığı çığlıklar alt üst etmiştir Brecht'i. Yurt savunması bahanesiyle savaşa gönderilen meçhul askerin memleketine götürülüşündeki garip ve ikiyüzlü güldürüğü düşünür. Savaş bitince Brecht, memleketine dönerek işçi 1918 yılının sonrasında Alman Genelkurmayı ile emekçi halk arasında baş gösteren sivil savaş ve Hitler'in iktidarı aldığı 1933 yılına kadar olan bir süreç başlamıştır artık. Brecht önceleri tüm aydınların ve sanatçıların girdiği savaş bunalımına düşecektir. Ekspresyonizm, yani dışa vurumcu sanatın etkili olduğu yıllardır bu yıllar. Tüm vahşetiyle yaşanan savaş, sanatçılarda korkunun ve acının getirdiği tepkilerle çığlıklara dönüşmüş ürünlerin ortaya çıkmasına neden olur. Öznel idealizmin yaşandığı bu süreçte Brecht, barikatlar arkasında girdiği çatışmalardan çıkarak Münih'e gitmeye karar verir. Münih'te tüm aydınların, sanatçıların toplandığı kahvede savaşına devam edecektir. Bu kahvede siyasetten, edebiyattan, sanattan, hekimlikten ve devrimden konuşulur. Birbiriyle çatışan, birbirini tamamlayan, çürüten, zenginleştiren bir düşünceler dünyası bir masanın çevresinde doğar ve gece bastırıncaya kadar sürer. Brecht ilk şiirlerini bu kahvede kaleme alır. Onları dergilere, gazetelere gönderir. O günlerde kimsenin söyleyemeyi göze almadığı şeyleri söyler bu ürünler. Eski cephe arkadaşlarının öfkesini, memleketin geleceği için beslediği yıkılmaz inancı ve onların boşu boşuna ölmelerini ele alır. Emperyalistlerin girdikleri paylaşım savaşında ölen ölü askerin efsanesini anlatır. Eski askerler alkışlamak yerine bardaktan fırlatırlar Brecht'in kafasına. Ancak daha sonra yenilmiş askerler, içerideki siyasetin bir kere daha kurbanı olurlar. Ülkesinden kaçan imparator, Almanya'nın simgesi olarak kalacaktır. Erkekler, kadınlar, çocuklar, sefil şehirlerde açlıktan kırılmaya başlarlar. Ülke içinden yükselen sesleri, kovuşturmaları ve kuvvetleriyle ezeceklerdir. Brecht, bunların yaşandığı süreç içinde her yerde görülür. Çarşı meydanlarında, satıcılar ve hıncahınç ihbar ve homurdanmayla dolup taşan meyhanelerde. Kara listelerin düzenlediği gazete icrahanelerinde. Her şeyi duyar ve her şeyi görür. Oyun yazarıyım, gördüklerimi gösteririm. İnsanların nasıl alınıp satıldığını gördüm. İnsan pazarlarında, bunu gösteririm ben, oyun yazarı. Birbirlerinin odalarına nasıl girerler, hileyle ya da parayla. Sokakta nasıl durup beklerler, nasıl tuzak kurarlar birbirlerine. Nasıl sözleşirler, nasıl asarlar birbirlerini, nasıl sevişirler. Çapulculuktan kazandıkları parayı nasıl savunurlar ve nasıl yerler? Bütün bunları gösteririm. Birbirlerine neler söylerler, onları anlatırım. Ananın oğluna neler dediğini, işçiye neler buyurduğunu patronun, nasıl yanıt verdiğini kadının kocasına. Tüm yalvaran sözcükleri, tüm buyuran sözcükleri, yaltaklanan, aldatan, yalan söyleyen, yaralayan sözcükleri, bir bir ışığa çıkarırım hepsini. Büyük bir tutkuyla çalışan Brecht, ilk ürünlerinin pratiğini sergiler. Baal. Brecht'in ilk tiyatro oyunudur. 1922'de Leipzig'te sergilenen Baal, insandan çok toprağa yakın varlıklardan birinin hikayesidir. Bu yan bitki, yan hayvan, yapışkan otları ile su yosunlarının oluşumundan hoşlanan bir varlıktır. Şair yabancı, oduncu, Baal topluma duyduğu tiksintiyi şarkılarla dile getirir. Şarap, şehvet, sadizm ve ölüm şerefine cümbüşlü, azgın bir yaşam sürer. Zındıkların bu yeni tanrısı, bu alkol ya da şiir sarhoşu, bu yerle gök arasındaki çıplak yaratık, sonunda bir köpek gibi kuyruğu titretir. Bu oyun bir toplum eleştirisidir. Ancak siyasal anlamda bir eleştiri özelliği taşımaz. Yapıcı eleştiriyi içermeyen bu oyun, yolu üstündeki kurumları, sözleşmeleri ve özellikle insanların korkunç gururunu ezip geçen bir buldozer gibidir. Sadece doğa, gök, deniz ve bulutlar ölümsüz ve coşkun bir gözleyiş içinde değişmeden kaygısız kalırlar. İkinci oyunun Kentlerin Ormanı'nda ilk kez 1922'de Münih'te sahnelenir. Bu oyunda birbirinden nefret eden iki kişinin karşılıklı kinlerine ve onların birbirlerine oynadıkları acımasız oyunlarına karşı suç ve ahlaksızlığın hüküm sürdüğü büyük kentin ilgisizliğini anlatır. Brecht bu dram karşısında seyirciye şunları önerir. Kavga motifleri üstüne kafa yormayın. Hikayenin isyancıl yanı ile ilgilenin. Taraf tutmaksızın, savaşçıların talihleri üzerine düşüncenizi söyleyin ve sonuca göre çıkarınızın nerede bulunduğunu hesaplayın. Toplumsal eleştiriden henüz yoksun olan Brecht, bu dönemin Avrupa'da insanlar üzerine yığdığı, gerçeklere karşı duyduğu tepkileri naif bir şekilde dile getirmektedir. Henüz bilimsel bir temelden yoksun olan Brecht, aslında bir çıkış yolu, yani çözüm aramaktadır. Peki neydi bu gerçekler? Bu gerçekler, emperyalist paylaşım savaşının yoksul insanlara yüklediği acılar ve sanayileşme ile birlikte kentlerin büyüyerek yeni bir savaş alanına dönüşmesidir. Bu kaos ortamı içinde, yüzyıllar önce Avrupa'dan yeni bir dünya kuracağız diye yeni keşfedilmiş Amerika kıtasına göç eden Avrupa burjuvazisinin orada yarattığı yıkıcı değerlerin tekrar Avrupa'ya gelişidir bu. Yaşadığı düzenin değerleriyle boğuşan insanların birdenbire karşı karşıya kaldığı gerçeklerdir bunlar. Belki de kapitalizm ciddi anlamda ilk defa kendini hissettirmektedir. Zaten Kentlerin Ormanında adlı oyunda sözü geçen kent Chicago'dur. Brecht'in bu yıllarına rastlayan üçüncü çalışması ise Ev Vaazları adını taşıyan bir şiir kitabıdır. Bu kitabın oluşumu bu yıllara rastlar. Ama basılış tarihi 1927'dir. Ev Vaazları'nda bütünüyle alaycı bir havaya bürünmüş olan 50 şiir, Brecht'in uzun süredir beklediği şeyi bir anda elde etmesine neden olur. Nedir beklediği? Tabii ki rezalet çıkarma. Bu yüzden yıllarca sırtında anarşist, yıkıcı, bozguncu damgasını taşıyacaktır. Kitabın Ayinler adlı birinci bölümü doğrudan doğruya okurun duygusuna seslenir. Yine de ona her şeyi bir çırpıda okumamasını, şiirlerine yüreğiyle bağlanmasını öğütler. Bu bölüm, kentte yaşayan insanların çıldırmışlıklarına işaret eder. Anayı, ana babasına kıyan, ondan yaşça biraz büyük olan kardeşi işler bu bölümde. Böylesi olaylara o yıllarda Münih ve Augsburg gazetelerinde sıkça rastlanmaktadır. Ozan burada sözü geçen kişilerin acı serüvenlerini anlatınca, niçin ayağa kalkılıyor, niçin sövülüp sayılıyor, onların da acınmaya hakkı yok mu diye sorarak şöyle der. Fakat sizler, yalvarırım öfkelenmeyin. Çünkü her yarattığın yardıma ihtiyacı var. Daha çok insanın aklına seslenen Ruhsal Alıştırmalar adlı ikinci bölüm ise daha yavaş okunması gereken yaşama açılan kapıları dile getiriyor. Arpa bana diyordu. Bence dünyada en sevgili yer ambarlardır. Bilirsin neye benzediğini orada. Ambarın üstünde tıkınan bir adama. Doğada şiddetli olayların ortaya çıktığı dönemler için Öğeceler adlı üçüncü bölümde dünyanın yabancı bölgelerinde yaşayan gözü pek erkekler ile yürekli kadınların serüvenlerine dört elle sarılmalıdır diyordu. Son olarak anılara ve geçmiş olaylara günler ayır. O günlerde boğulan bir genç kıza, savaşta ölen askerlere, hatta aşktan ölenlere ve bütün tanıdıklara seslenilir. Bu şiirler insanın manevi değerlerini en mutlak, en köpeksi bir biçimde inkar ettikleri ölçüde gerçekten şeytanın doğa kitabını oluştururlar. İnsan varlığını hayvanlık düzeyine indirirler. Ev vaazları çürümeye, kişinin bitkileşmesine bir sunudur. Su yosunları, deniz bitkileri, mantarlar, ağulu otlar, akbabalar, köpek balıkları, sırtlanlar. İnsan varlığında bulunan hasta, kokuşmuş, iğrenç her şey bu durmaksızın ayrışıp vahşi, esrarlı, cesedimsi doğa freskinin arka yüzünü kaplar. İçinde her şeyin çözüldüğü, oluşturulduğu doğa diye yazar. En uzak, cephesiz, kapsayıcı varlıktı. Her şey ondan gelir ve ona döner. Brecht, savaşın sarstığı bir insanlığın umutsuzca bağlandığı bütün değerleri bilinçli bir biçimde silkeler. Çıkardığı rezaletten hoşlanır ve kahkahalar atar. Ne var ki tiksintisine, yoksunluğuna, yalnızlığına eşittir sevinci. İlk dramlarındaki kişiler de toplumun yalnız bıraktığı kişilerdir. Geçti içimizden biri koca denizi. Gide gide buldu yeni bir kara. Bir sürü insan koştu ardından. Orada büyük şehirler kurdular. Alın teri ve akılla. Ama ekmek satılmadı. Eskisinden daha ucuza. Brecht bu yıllarda henüz Marksist bir yazar değildir. Genç bir yazar olarak bilimsel temellerini oturtamadığı dünya görüşünün egemen olduğu döneme ait örneklerden biri de ilk adı Spartaküs olan Gecede Davul Sesleri adlı oyundur. İlk kez 30 Eylül 1922'de Münih'te bir cep tiyatrosunda sergilenen oyun halkın tepkisiyle karşılaşır. Oyunun yapı unsurları Brecht'in memleketi Augsburg ve Kasım İhtilali'dir. 1919'da Spartaküs Birliği'ni kurarak Berlin'de bir sosyalist devrim girişiminde bulunan Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un öldürülmesinin arkasından gelen bir oyundur bu. Oyundaki karakterlerden biri Berlin proletaryasının isyanına katılıp savaşmaktansa sevgilisinin yanında kalmayı yeğe tutar. Oyun, burjuvazinin ilgisini çekip üstüne üstlük Kleist ödülünü alsa da Münih halkı oyundaki gerçeği görmüştür. Bu oyunla birlikte popülaritesi artan Brecht'e Berlin'in yolu gözükmüştür. Alman tiyatrosunun başkenti sayılan Berlin'de Brecht'e olağanüstü bir tiyatro ile sınırsız olanaklar sağlanır. Artık Brecht'in ünü tüm dünyaya yayılacaktır. Brecht'in Rosa'nın öldürülmesi üstüne şunları söyleyecektir. Kızıl Rosa da göçtü gitti. Belli değil yattığı yer. Gerçeği söylediği için yoksullara kovdu onu dünyadan zenginler. Arkadan gelen oyunu adam adamdır. Galigay isimli bir komisyoncunun Kilkeboğa barakalarında geçirdiği değişimli hikayesini anlatır. Kargaşaların yazarı Brett, bu oyunuyla da yıkıcılığını sürdürür. Suçlularla köhnemişlerin yönettiği, hüküm sürdüğü, yozlaşmış bir toplumda insan, önemsiz bir niceliktir ancak. Adam adamdırdan vazgeçişe, edilgenliğe karşı bir çağrı, bir uyarı görülür. Tiksinti uyandıran komisyoncu Galigay isimli tipoloji, anonimliğin karanlık ve trajik bir simgesidir. İkinci Edward'ın Yaşamı adlı oyun ise, onun tersine aşırı bireyciliğin kahramanıdır. Dünyaya, güçlülere ve halkın iradesine karşı, ölünceye değin tek başına oğlunu almaya yanaşmadığı için halkının öfkesini uyandıran bir kralın hikayesidir. Sarayın ileri gelenleri onu tahttan indirir, hapse atar ve sonra öldürtürler. İyi insana bir iki soru. Anladık iyisin ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık dediğin nedir? Ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü. Ama düşündüğün ne? Yüreklisin. Kime karşı? Akıllısın. Yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını. Peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya. Dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşmanı mısın sen bizim? Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem iyi bir sürü yönün var, dikeceğiz seni iyi bir duvarın dibine. İyi tüfeklerden çıkan, iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz iyi bir kürekle, iyi bir toprağa. Görüldüğü gibi Brecht'in ilk evresi olarak tanımlayabileceğimiz dönemde sahnelenen bu oyunlar, dışa vurumcu akımın ikinci dönemini yansıtan oyunlardı. Çünkü 19. yüzyılda, tüm Avrupa'yı içine alan sanayileşmenin ve güçlenen kapitalizmin, toplumsal yaşamın her düzleminde yarattığı etki ve tepkilerden sanat da payına düşeni almıştı. Romantizm yerini doğalcılığa bırakmıştı. Ancak ilk elde resimdeki izlenimci akımla birlikte gelişen, çoğu kez gerçekçilikle eş anlamlı kullanılan doğalcı anlayış, gerçekliğin derinindeki süreçleri kavramaya yanaşmayıp, onu salt görünüşü içerisinde ve insanı da yalnızca çözümsel bir yöntemle ele alması nedeniyle, gelişen toplumsal dinamik karşısında yetersiz kılmıştı. Kısacası, sadece görüneni gözlemleyen bu akımlar, görünenin özünü, yani bireyle toplumsal ilişkilerin bir bütün olduğunu göremiyorlardı. İster istemez toplumsal eleştiriye yönelen eleştirel gerçekçiliğe ve yeni bir toplum amaçlayan, politik temellere dayanan toplumcu gerçekliğe basamak olmuştu. İster istemez toplumsal eleştiriye yönelen eleştirel gerçekçiliğe ve yeni bir toplum amaçlayan, politik temellere dayanan toplumcu gerçekçiliğe basamak oluşturmuştu bu akımlar. Gerçekçiliği, taklitçiliğe mahkum eden anlayışlara, bir tepkiden doğan dışa vurumculuk tiyatroda, emperyalist paylaşım savaşının öncesinde ve sonrasında etkili olmuştu. Kendini ifadecilik olarak tanımlayan bu akım, sanatta büyük bir devrim gerçekleştirmeyi, bireyin derinliklerinde yatan gerçekleri dile getirmeyi, dış dünyanın birey üzerinde bıraktığı etkileri, kendi süzgecinden geçirerek dışa vurmayı, sanatı akılcı gerçeklerin dışına çıkarıp, bireysel yaratıcılık ve düşsel bir güçle dünyayı yeniden kurmayı amaçlamıştı. Savaş öncesindeki ilk evresinde, ütopik bir çıkış yapan dışa vurumculuk, savaş sonrasındaki ikinci evresinde, insan benini önemsemeyen, onu yığının bir parçası olarak görüp, devlete mutlak itaatini bekleyen bir siyasal dayatmaya yol açan sorunlara, aynı zamanda ekonomik düzende artan enflasyon ve yoksulluğa karşı nihilist çıkışlar yapmıştı. Avrupa devletlerinde yaşanan bu bunalımlara karşı sürekli çökmek ve çöküş sözcüklerini dilendirerek siyasal ortama gönderme yapıyorlardı. İlk dönemlerinde ütopik dışa vurunculuktan ziyade savaşan dünyaya karşı duyulan inançsızlığı dile getiren, kapitalist toplumun kalıplaşmış değerlerine, boş yargılarına ve her türlü sanat anlayışına cesur bir tepki olarak sanata son sloganıyla ortaya çıkan, emekleyen bir bebeğin kullanacağı dada sözcüklerinden temellenen dışa vurumculuğun ikinci evresine dahi olan dadaizm akımından etkilenmişti Brecht. Ancak Brecht'in tüm görüşlerini bilimsel bir temele oturtma dönemine giriş süreci Piscator'un yaptığı çalışmalarla olacaktı. Alman Komünist Partisi üyesi olan Piscator, Almanya'da proletarya tiyatrosunu kurmuş ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu oyuncu kadrosuyla güncel olayları yansıtan propaganda çalışmaları yapmıştı. Bolşevik devriminin sonrasında Sovyetlerde yapılan çalışmalarla bir paralellik gösteren bu çalışmalar, Meyerhold gibi Piscator'un da yalnızca propaganda ile yetinmeyip gösterilerin sanatsal biçimini geliştirmeye çalıştığı bir dönemde Proletarya Tiyatrosu'nun kapatılmasıyla sonuçlanmıştı. O yıllarda Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin kontrolündeki meşhur tiyatrolardan biri olan Volksbühne, yani Halk Sahnesi adlı tiyatronun gittikçe bir burjuva tiyatrosu görünümü almasına karşı Piscator, proleter bir Volksbühne yaratmak amacıyla Merkez Tiyatrosu'nu kurar. Ancak bu tiyatro da çok fazla sürmez. Bunun üstüne Piscator, Kayserlerden sonra Halk Sahnesi'nin sanat yönetmenliğini Fritz Sol'ün getirilmesiyle Volksbühne'de yine çalışmaya başlar. Almanya'nın enflasyon, işsizlik, ayaklanmalar, politik kavgalar ve dış borçlar içinde kıvrandığı bu dönemde büyük yankı uyandıran Schiller'in Haydutlar adlı oyununu sahneye koyar Piscator. Tüm basının Piscator Haydutları Potemkin'e benzetti yorumunu yaptığı bu oyun, kısa epizodik sahnelere dayanan yapısı, projeksiyon ve film kullanımı ile duygulardan çok olaylara ve düşüncelere yönelen sahneleme biçimiyle, güncel olaylara paralellik kurmasıyla Brecht'in epik tiyatro kuramının ilk nüvelerini taşıyordu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 68.